Item 8. Son Baba, Mario Puzo. Sayfa 72. Yıllar geçerken Neil'in bazı şeyleri fark etti. Pippi çocuklara poker, cin, blackjack gibi kağıt oyunlarını öğretirken hile yapıyor ve oğluyla kızının bütün harçlığını alıyordu. Ama sonunda onların şanslarının harika bir biçimde dönmesini sağlıyordu. Çocuklar da ondan sonra yüzleri zaferden pespembe gidip yatıyorlardı. İşin garibi küçük Claudia kumarı Cross'tan daha fazla seviyordu. Pippi oyundan sonra çocuklarına onları nasıl kandırdığını açıklıyordu. Neil'in bu duruma çok kızıyor, kocasının çocukların hayatıyla oynadığını düşünüyordu. Kendi hayatıyla da oynadığı gibi. Pippi ona bunun çocuklarının eğitiminin bir parçası olduğunu açıklayınca Neil'in bu eğitim değil yozlaştırmak diyordu. Kocası onları yaşamın gerçeklerine karşı hazırlıyorum diye cevap veriyordu. Neil'in ise çocukları yaşamın güzelliklerini görmeleri için hazırlamayı istiyordu. Pippi'nin cüzdanında her zaman çok para olurdu. Bu bir vergi memuru kadar Neil'in içinde kuşku uyandıracak bir durumdu. Evet, Pippi'nin çok iyi bir işi vardı, tahsil bürosu. Ama yaşamları öyle küçük bir gelirle bağdaşamayacak kadar lükstü. Aile doğuda tatil yaptı ve Clarikutsioların toplum çevresine katıldığı zaman Neil'in herkesin Pippi'ye büyük bir saygı gösterdiğini fark ediyordu. Erkeklerin ona karşı çok dikkatli davrandıklarını, karşısında eğildiklerini ve Pippi ile özel toplantılar yaptıklarını görüyordu. Başka küçük şeyler de vardı. Pippi her ay en aşağı bir defa iş yolculuğuna çıkıyordu. Neil'in bu yolculukların ayrıntılarını hiç bilmiyordu. Kocası da ona bu konuyu hiç açmıyordu. Pippi'nin silah taşıma izni vardı. Tabii bu işi büyük meblağlar toplamak olan bir adam için mantıklı bir davranıştı. Neil'in de çocukların tabancayı almaları imkansızdı. Pippi çok dikkatliydi. Kurşunları ayrı kutulara koyuyor ve kilit altında tutuyordu. Yıllar geçerken Pippi daha fazla yolculuğa çıkmaya, Neil'in de evde çocuklarıyla daha fazla kalmaya başladı. Karı koca seks bakımından da giderek birbirlerinden uzaklaşıyorlardı. Bir erkeğin gerçek karakterini yıllar boyunca ona çok yakın olan bir insandan saklaması olanaksızdır. Neil'in de artık kocasının sadece kendi arzularıyla ilgilenen şiddet düşkünü bir erkek olduğunu anlıyordu. Ama Pippi karısına hiçbir zaman şiddet göstermezdi. Yalnızca sanki çok açık sözlüymüş gibi davranır, gerçekte ise her şeyini gizlerdi. Uysal ve dost canlısıydı ama aynı zamanda da tehlikeli bir insandı. Pippi'nin bazen insanın hoşuna giden küçük çılgınlıkları vardı. Ayrıca başkalarının onun zevk aldığı şeylerden hoşlanmaları gerekiyordu. Bir keresinde Neil'inle bir çifti İtalyan lokantasına götürdüler. Aslında bu çift İtalyan yemeklerinden pek hoşlanmıyordu. Konuk karı koca az bir şey yediler. Pippi bunu fark edince iştahı kaçtı, kendi yemeğini bitiremedi. Kimi zaman tahsil bürosundaki işlerinden söz ederdi. Vegas'taki büyük otellerin çoğu onun müşterisiydi. Kumar borcunu ödemeyenlerden senet alırdı. Neil'ine hiçbir zaman zora başvurmadığını ısrarla söylerdi. Onun özel ikna yöntemleri vardı. İnsanların borçlarını ödemeleri bir onur meselesidir. Herkes yaptığından sorumludur. Paralı insanların sorumluluklarını yerine getirmemeleri beni sinirlendiriyor. Doktorlar, avukatlar, şirket yöneticileri otelin hizmetinden yararlanıyorlar. Ama bu alışveriş sırasında kendi paylarına düşeni yapmak istemiyorlar. Oysa onlardan para almak kolay. Bürolarına gidiyor, müşterileri ve iş arkadaşlarının duyacağı biçimde gürültü patırtı ediyorsun. Asla tehditler savurmuyorsun. Sadece tartışma çıkarıyorsun. Onların borçlarını ödemeyen şerefsiz kumarbazlar olduklarını söylüyorsun. Küçük iş sahiplerinden para almak daha zor. Her senti sayar onlar. Borçları olan her dolara karşılık bir peni vermeye kalkışırlar. Sonra şu uyanıklar, çek verirler. Karşılıksız çıkınca da bir yanlışlık olduğunu öne sürerler. Sık sık başvurdukları bir oyundur bu. Hesaplarında 8.000 dolar varken tutup sana 10.000 dolarlık bir çek verirler. Ama bankalarla ilgili bilgileri alabiliyorum. Adamın hesabına 2.000 dolar yatırıyorum, sonra da bütün 10.000'i çekiyorum. Pippi bu tür başarılarını ne ilini anlatırken ne şeyle gülüyordu. Pippi karısına ama görevimin en önemli bölümü bir kumarbazın borcunu ödemesini değil oyuna devam etmesini sağlamak diye açıklıyordu. Her şeyini kaybetmiş olan bir kumarbazın bile bir değeri vardır. Çalışıyordur, para kazanıyordur. Sen de sadece borcunu tahsil etmeyi ertelersin. Adamı kredi vermeden senin kumarhanende oynamaya teşvik edersin. Kazandığı zaman da ona borcunu ödetirsin. Pippi bir gece Neyli yine pek komik bulduğu bir olayı da anlattı. O gün tahsil bürosunda çalışırken sokaktan silah sesleri gelmişti. Bürosu Zanado Oteli'nin yakınındaki küçük bir alışveriş merkezindeydi. Dışarı fırladığım sırada silahlı maskeli iki adam yakındaki mücevherciden çıkıyorlardı. Hiç düşünmeden tabancamı çekip ateş ettim. Adamlar orada bekleyen arabaya atlayarak kaçtılar. Birkaç dakika sonra polis geldi. Memurlar herkesi sorguya çektikten sonra beni tutukladılar. Aslında ruhsatım olduğunu biliyorlardı. Ama ateş ederek insanları pervasızca tehlikeye atmıştım. Daha sonra Alfred Grunwald karakola gelip kefaleti ödeyerek Pippi'yi kurtarmıştı. Pippi ben bunu neden yaptım diye sordu. Alfred buna içimdeki avcının neden olduğunu söyledi. Ama ben bunu hiç anlayamayacağım. Ben hırsızlara ateş ediyorum. Ben toplumu koruyorum. Sonra da beni deliye tıkıyorlar, beni tutukluyorlar. Ama Pippi'nin karakteriyle ilgili bu küçük açıklamaları aslında zekice bir hileydi. Böylece Neil'in onun karakterinin bir bölümünü görüyor ama asıl sırrını fark edemiyordu. Kadının sonunda boşanmaya karar vermesine Pippi de Lena'nın cinayetle suçlanarak tutuklanması neden oldu. Danny Fuberta'nın New York'ta bir seyahat acentası vardı. Burayı artık ortadan kalkmış olan Santadio ailesinin himayesinde tefecilikten kazandığı paralarla satın almıştı. Ama en fazla parayı Vegas'a geziler düzenleyerek kazanıyordu. Böyle bir gezi organizatörü Vegas'taki bir otelle tatile çıkan kumarbazları ağına düşürmek için özel bir anlaşma imzalıyordu. Danny Fuberta her ay bir 747 jet kiralıyor ve yaklaşık 200 müşteri toplayarak onları Zanado Oteli'ne götürüyordu. Bir müşteri $1000 ödüyor, buna karşılık hiçbir masraf etmeden New York'tan Las Vegas'a gidip geliyor, uçakta yemek yiyip içki içiyor, otelde kalıyordu. Yine para ödemeden otelde de içki içiyor ve yemek yiyordu. Fuberta'da sıra bekleyen müşterilerin adlarından oluşan bir liste vardı. Vegas'a götüreceği kişileri dikkatle seçiyordu. Adayların iyi para getiren işleri olmalıydı. Bu işlerin yasal olması şart değildi. Ayrıca bu insanların kumarhanede her gün en aşağı 4 saat oynamaları, mümkünse Zanado Oteli'ndeki kasadan kredi almaları gerekiyordu. Fuberta'nın en avantajlı yanı dolandırıcılar, banka soyguncuları, uyuşturucu satıcıları, sigara kaçakçıları, konfeksiyon hırsızları ve New York'un kanalizasyon çukurlarında bol para kazanan diğer aşağılık yaratıkları tanımasıydı. Baş müşterileriydi bu insanlar. Büyük bir stres altında yaşayan bu kişilerin dinlendirici bir tatile ihtiyaçları vardı. Bol kara para kazanıyorlardı ve kumara da düşkündüler. Danny Fuberta Zanadu'ya götürdüğü her uçak dolusu müşteriye yani 200 kişiye karşılık $20,000 alıyordu. Müşteriler Zanadu'da fazla para kaybettikleri zaman ona ek ödeme yapıyorlardı. Tabii ayrıca müşterilerden aldığı para da vardı. Sonuç olarak aylık geliri bir hayli dolgundu. Ama ne yazık ki Fuberta da çok kumara düşkündü. Günün birinde faturalar gelirini aştı. Fuberta becerikli bir adamdı. Çok geçmeden buna bir çözüm buldu. Gezi organizatörü olarak görevlerinden biri müşterilere avans olarak verilecek kumarhane kredisini onaylamaktı. Fuberta son derece usta silahlı soygunculardan bir grup oluşturdu. Onlarla birlikte Zanado Oteli'nden $800,000 çalmak için bir plan yaptı. Dört adamın kredileri çok yüksek konfeksiyon atölyeleri sahipleri olduklarını iddia ederek onlara sahte kimlikler verdi. Ayrıntıları acentasındaki dosyalardan seçti ve bu sahte kimliklere dayanarak söz konusu dört kişiye $200,000'lık kredi limiti ayarladı. Sonra da onları uçağa bindirdi. Grunwald sonradan "Ah, hepsi de çok eğlendiler" diyecekti. Fuberta ile çetesi otelde 2 gün kaldılar. Bu sürede yiyip içtiler, dansöz kızlara ziyafet çektiler, hediyelik eşya mağazalarından armağanlar alarak makbuzlara imzalarını attılar. Ama bunlar yine de önemsiz şeyler sayılırlardı. Kumarhanede fiş alıp senetleri imzaladılar. Sonra 2 gruba ayrıldılar. Bir tim zarlara karşı oynadı, bir grup da zarlarla birlikte. Böylece sadece %'yi kaybedecekler ya da ne zararları olacaktı ne de kârları. İmzaladıkları senetlere karşılık kumarhane kasasından 1 milyon dolar değerinde fiş aldılar. Fuberta daha sonra onları paraya çevirdi. Adamlar heyecanla kumar oynuyormuş gibi gözüküyorlardı ama aslında durumu idare etmekteydiler. Gel gelelim her şeyi abartıyor, etrafı velveleye veriyorlardı. İyi birer aktör olduklarını sanıyor, zarlara yalvarıyor, kaybettikleri zaman somurtuyor ve kazandıkları zaman da sevinçle bağırıyorlardı. Günün sonunda fişleri paraya çevirtmesi için Fuberta'ya verdiler. Kasadan yeni fişler almak için yine senetleri imzaladılar. Komedi 2 gün sonra sona erdiği zaman grubun 800 bin doları vardı. Bundan başka 20 bin dolar da masraf etmişlerdi. Ama kasada 1 milyon dolar karşılığında senetleri vardı. Akıl hocası Fuberta da 400 bin dolar aldı. 4 silahlı soygun ustası paylarına düşen paradan memnundular. Özellikle Fuberta aynı oyunu tekrarlayacaklarına söz verdiği için. Bundan daha güzel ne olabilirdi? Lüks bir otelde uzun bir hafta sonu, bedava yemek, içki ve güzel kızlar ve üstüne 100 biner dolar. Herhalde böylesi hayatını tehlikeye atarak banka soymaktan çok daha iyiydi. Grunwald oyunu hemen ertesi gün ortaya çıkardı. Günlük raporlarda borç senetlerinin Fuberta'nın müşterileri için bile fazla yüksek olduğu görülüyordu. Geceki kumardan alınan manoda ortaya sürülen paraya göre çok azdı. Grunwald gökyüzündeki göz diye tanımlanan gözetleme kamerasının çektiği video bandını getirdi ve bandı 10 dakika kadar izlemesi yeterli oldu. 1 milyon dolar tutarındaki senetlerin üzerine yazıldıkları kağıt kadar bile değerleri yoktu. Kumarbazların kimliklerinin sahte olduğu da kesindi. Grunwald'in ilk tepkisi sabırsızlık oldu. Yıllar boyunca türlü hileyle karşılaşmıştı ama bu seferki çok budalacaydı. Danny Fuberta'dan hoşlanırdı. Zanadu'ya 1 aylık para kazandırmıştı. Grunwald Fuberta'nın nasıl bir iddiada bulunacağını da biliyordu. O sahte kimliklere ben de kandım. Ben suçsuz bir kurbanım. Kumarhane personelinin bu beceriksizliği de Grunwald'i kızdırdı. Barbut masasındaki krupiyenin durumu sezmesi gerekirdi. Özellikle kontrolör de çapraz oyunu fark etmeliydi. Ne de olsa farkına varılmayacak kadar zekice bir oyun değildi. Ama insanlar eğlenceli hava yüzünden dikkatsizleşiyorlardı. Las Vegas'takiler de bu kuralın dışında değillerdi. Üzüntüyle krupiye ve kontrolörü kovması gerekeceğini düşündü. Ya da hiç olmasa onları yine rulet masasının başına dikmek zorunda kalacaktı. Ama Grunwald'in kaçınamayacağı bir şey vardı. Bu Danny Fuberta olayını olduğu gibi Clary Cuzzio ailesine devretmek zorundaydı. Grunwald önce Pippi Delena'yı otele çağırarak ona belgeleri ve gökyüzündeki gözün çektiği bandı gösterdi. Pippi Fuberta'yı biliyordu ama diğer 4 adamı tanımıyordu. Grunwald bu yüzden adamların video bandından fotoğraflarını çektirip Pippi'ye verdi. Pippi kahretsin diyerek başını salladı. Danny bu oyunda başarılı olabileceğine nasıl inandı? Ben onun zeki bir üçkağıtçı olduğunu sanıyordum. Grunwald o bir kumarbaz dedi. Böyleleri ellerindeki kartların her zaman kazanacağına inanırlar. Bir an durdu. Danny seni bu işle ilgisi olmadığına inandırmaya çalışacak. Ama şunu unutma. O adamların alacakları kredileri kolaylıkla ödeyeceklerini garanti etti. Şimdi sana bunu o sahte kimliklere dayanarak yaptım diyecek. Bir gezi organizatörü kumarbazların kimliklerini bilmek ve onlara kefil olmak zorundadır. Danny'nin de bunu bilmesi gerekir. Pippi gülümseyerek Grunwald'in sırtına vurdu. Endişelenme, Danny beni kandıramayacak. Güldüler. Danny Fuberta'nın suçlu olup olmadığı önemli değildi. O yaptığı hatalardan sorumluydu. Pippi ertesi gün Kuoguay'da durumu Clary Cuzzio ailesine açıklamak için New York'a uçtu. Pippi de Lena nöbetçilerin beklediği bahçe kapısından geçerek uzun çim alanı bölen taş döşeli yolda ilerledi. Bahçeyi dikenli teller ve elektronik aygıtlar koruyordu. Malikanenin kapısında da bir nöbetçi vardı. Oysa barış zamanıydı. Pippi'yi Giorgio karşılayarak evden geçirip arka bahçeye götürdü. Buraya domates, salatalık, marul ve kavun ekilmişti. Etraflarını iri yapraklı incir ağaçları çevrediyordu. Don çiçeklerden hiç hoşlanmazdı. Aile yuvarlak tahta masanın başına geçmiş, erkenden öğle yemeği yiyordu. Don 70'ine yaklaşmış olmasına rağmen çok sağlıklıydı. Bahçesinin incir kokan havasını memnun memnun içine çekerken 10 yaşında olan torunu Dante'ye yemek yediriyordu. Cross'la aynı yaşta olan çocuk yakışıklı ama çok inatçı ve gururluydu. Bu yaşta bir çocuk için fazla despottu. Pippi'nin içinden her zaman Dante'yi tokatlamak gelirdi. Ama torunu Don'u küçük parmağında oynatıyordu. Yaşlı adam onun ağzını silerek tatlı sözler söyledi. Vincent'le Patty'nin suratlarında ekşi ifadeler vardı. Toplantı çocuk yemeğini bitirinceye ve annesi Rosemary onu alıp götürünceye kadar başlayamayacaktı. Sonunda çocuk masadan uzaklaşırken Don Domenico ona sevgiyle baktı. Sonra da Pippi'ye döndü. ''Ah benim Matello'm'' dedi. ''O aşağılık Fuberta'ya ne diyorsun? Biz onun için güzel bir iş sağladık ama o açgözlülüğü yüzünden bize kazık atmaya çalıştı.'' Giorgio onu yatıştırmak ister gibi ''Borcunu öderse bizim için yine bol para kazanabilir'' dedi. Don'un adama merhamet göstermesi için söylenebilecek tek geçerli söz buydu. ''Götürdüğü az para değil, o parayı geri almalıyız. Ne diyorsun Pippi?''
Pippi omzunu silkti. ''Bunu denerim ama bu insanlar paralarını kötü günler için saklayan tiplerden değiller.''
Lafın uzatılmasından hoşlanmayan Vincent, ''Şu fotoğrafları görelim.'' diye atıldı. Sonra o ve Patty dört silahlı soyguncuyu incelediler. ''Vincent, Patty ve ben onları tanıyoruz.'' dedi.
''Pippi, iyi öyleyse siz bu dördünün icabına bakarsınız.'' ''Fuberta konusunda ne yapmamı istiyorsun?'' diye sordu.
Don homurdandı. ''Bizi aşağıladılar. Onlar bizi ne sanıyorlar? Polise koşmak zorunda olan çaresiz ahmaklar mı? Vincent, Patty, ikiniz Pippi'ye yardım edin. Parayı geri istiyorum. Bu Mascalzone'nin cezalandırılmasını da.''
Üçü babanın ne demek istediğini anladılar. Pippi liderleriydi ve o beş adam için hüküm verilmişti. Ölüm.
Don bahçede dolaşmak için onları yalnız bıraktı. Giorgio içini çekti. ''Bizim ihtiyar yaşadığımız bu çağa göre çok katı. Bu iş buna değmeyecek kadar tehlikeli.''
Pippi, ''Winnie'de Patty o dört haydutun hesabını görürlerse'' dedi. ''Bir tehlikeyle karşılaşmayız, tamam mı Winnie?''
Vincent ağabeyine baktı. ''Giorgio, bizim ihtiyarla konuşman gerekiyor. O dört adamın parası olduğunu sanmıyorum. Bir anlaşma yapmak zorundayız. Çıkıp para kazansınlar ve bize borçlarını ödesinler. O zaman paçalarını kurtarırlar. Onları gömersek para da alamayız.''
Vincent gerçekçi bir uygulayıcıydı. Kan dökme isteğinin daha pratik çözümleri engellemesine izin vermezdi.
Giorgio, tamam diye cevap verdi. Babamı buna ikna edebilirim. O adamlar sadece Fuberta'ya yardım etmişler. Ama babamın Fuberta'nın yakasını bırakacağını sanmıyorum.
Pippi gezi organizatörlerinin mesajımızı almaları gerekiyor diye hatırlattı.
Giorgio, kuzen Pippi dedi gülümseyerek. Bu işten nasıl bir ödül bekliyorsun?
Pippi Giorgio'nun onu kuzen diye çağırmasından nefret ederdi. Vincent ile Patty de Pippi'ye kuzen derlerdi ama bunu onu sevdikleri için yaparlardı.
Giorgio ise onu sadece pazarlık sırasında kuzen diye çağırırdı. ''Pippi Fuberto ile ilgilenmek benim görevim.'' dedi. ''Bana o tahsil bürosunu verdiniz ve ben Zanadu'dan ücret alıyorum. Ama o parayı geri almak zor olacak. Onun için yüzde isterim.'' Vincent ile Patty de öyle. Yani o parayı haydutlardan alabilirlerse.
Giorgio bu adil olur dedi diye cevap verdi.
Ama bu borç senetlerini tahsil etmeye benzemiyor. Yani %50 bekleme.
Pippi hayır hayır dedi. Sadece gagamı ıslatayım bu bana yeter. Bu eski Sicilya sözüne hepsi güldüler.
Patty Giorgio diye atıldı. Cimrilik etme.
Patty artık Bronx bölgesini yönetiyordu. Uygulayıcıların başıydı. Her zaman askerlerin daha fazla almaları gerektiğini söylerdi. Şimdi de hissesini adamlarıyla paylaşacaktı.
Giorgio güldü. Hepiniz de çok açgözlüsünüz. Bizim ihtiyara %20 komisyonu önereceğim.
Pippi bunun %15 ya da 10 anlamına geldiğini biliyordu. Giorgio'nun adeti böyleydi. Vince Pippi'ye paraları bir araya toplamamıza ne dersin diye sordu. Yani para kimden alınırsa alınsın, üçü bunu pay edeceklerdi. Vincent'in önerisi dostça bir jestti. Parayı ölmek üzere olanlardan değil, yaşayanlardan daha kolaylıkla alabilirdiniz. Vincent Pippi'nin değerini biliyordu.
Pippi, tabii Vince dedi, bunu takdirle karşılarım.
Dante ile Don'un bahçenin dibinde el ele dolaştıklarını gördü. Sonra Giorgio'nun babamla Dante'nin bu kadar iyi anlaşmaları ne şaşılacak şey dediğini duydu.
Öyle değil mi? Babam bana hiç bu kadar yakınlık göstermedi.
Durmadan birbirleriyle fısıldaşıyorlar.
Bizim ihtiyar çok akıllı, çocuk ondan bir şeyler öğrenecektir.
Pippi çocuğun yüzünü Don'a doğru kaldırdığını fark etti. Sanki ikisi dünyaya ve cennete egemen olmalarını sağlayacak korkunç bir sırrı paylaşıyorlardı.
Pippi sonradan bu düşüncesinin ona uğursuzluk getirdiğine ve felaketine yol açtığına inanacaktı.
8. Ayrımın Sonu. Sayfa 81.